Ayrım 35, Ölüm ve Şeytan, Frank Schatzing, sayfa 368. Derede. Peki hikayenin sonu nedir diye sordu Jacob. Ona da sıra gelecek dedi Jasper. Goddard onlara ters ters bakıp ateşe birkaç odun daha attı. Odunlardaki nem ve hava çatırtı ve ıslıklara neden oluyordu. Tarih tartışacağımıza bir şeyler yapmamız gerekmez mi diye mırıldandı. Jasper o görüşte değildi. Tarih tartışarak bir şey yapıyoruz zaten dedi. Komplocuları tanıyoruz ve bir şeyler planladıklarını biliyoruz. Ama hala ne olduğunu ve ne zaman olacağını bilmiyoruz. Cevap yakın geçmişimizde saklı olmalı. Burnunu sıvazladı. Büyük hükümden sonra. Büyük mü diye sordu Jacob. Evet dedi Rihmodis, bir tane daha vardı. 2 yıl önce Konrad ona karşı suikast planlandığını söyledi. Konrad o savaşı da kaybetti diye devam etti Jasper. Soylularla bir kez daha barış yapmak zorunda kaldı. Ama hala tehlikeliydi. Bu arada soylularla esnaf arasındaki sürtüşmede o boyutlara ulaşmıştı ki kimi zaman silahlı çatışmalara bile dönüştüğü oluyordu. Yetmezmiş gibi bir de soylular arasında iç savaşın patlak vermesi söz konusuydu. Overstolz'lar ve müttefikleriyle Weiseler arasında, Weiseler Köln'deki en eski tacir ailesidir, onlara kıyasla Overstolz'lar sonradan görme sayılırlar. İki grup da baştan beri birbirlerinden haz etmemişlerdir. Ama ortak bir düşmanları olduğu müddetçe başpiskopos, birlikte hareket etmeyi sürdürdüler. Ama az ama çok. Ancak Overstolz'ların gücü arttıkça Weiseler başka bir müttefik aramaya başladılar ve başpiskoposu buldular. Pek sayılmaz diye itiraz etti Goddard. Yetkilileri desteklediler. Asil şekilde davrandılar. Asil mi? Kendilerini sattılar. Bana sorarsan Kondra'da güvenmeleri hiç de akıllıca değildi. O bizim idarecimiz ve efendimiz dedi Goddard. Onun otoritesini sorgulamak da tebaasına düşmez. Bunun dışında belki de aşırı seküler bir yaklaşıp...
Bir rahip gibi konuşuyorsun.
Rahip olan sensin.
Başpapaz lütfen. Neyse, Weiseler bu ihanetlerinden hiçbir şey elde edemediler.
Ama...
Bırak da bitireyim. Konrad'a güvenmek kuduz bir köpeği tutmaya benzer. 1255'te Neuss'ta ne olduğunu herkes biliyor.
Ama ispatlanamadı.
Ne? Hollanda kralı ve papanın elçisi kendisini Paderborn piskoposunu serbest bırakması için ikna etmeye çalıştı diye Konrad'ın onların çadırını yaktırdığı ispatlanmadı mı? Konrad'ın istediğini elde edebilmek için şiddete başvurduğunun ilk örneği de değil bu. İkinci büyük yenilgisinden sonra Saul'dan Paul'a dönüşmesi sadece taktik bir hamleydi. Borçları yüzünden mahkemeye çıkarıldı ve bir yandan da arkasına yaslanıp soyluların loncalarla ve birbirleriyle didişmesini izledi.
Jasper durup Goddard'in cevabını bekledi ama anlaşılan konuya olan ilgisini kaybetmişti.
Neyse diye devam etti. Şehir ve Konrad arasındaki hak ve imtiyazlar üzerine süren mücadele henüz bitmiş değil. Bir kez daha yine Albertus Magnus'un denetiminde bir hakem mahkemesi kuruldu. Tarafsız olduklarını göstermek için bazı Konrad destekçilerini bile dahil ettiler. Ama bu bile Konrad'ın şehirden istediklerinin bir kez daha reddedilmesine engel olamadı. Herhalde öfkeden kudurmuştur ama sabretmek zorundaydı. Albertus ayrıca soylular arasındaki ahlaksızlık ve yolsuzluğu da eleştirdi ve bu durum loncaların umudunu arttırdı. Büyük hüküm sadece suni olarak ortalığı yatıştırdı.
Jacob çenesini ellerine dayadı. Fazla sürmedi herhalde.
Hayır, geçen sene Konrad tüm darphane görevlilerini, yetkilerini açtıklarını öne sürerek görevlerinden aldı. Bu da artık şehir para basamayacak demekti. Soylular itiraz ettiler ama loncalar bu fırsatı değerlendirdi ve belediye başkanları ve yargıçlara karşı resmi şikayette bulundular. Bunun sonucunda da Konrad tüm yargıçları görevinden aldı. Büyük hüküme aykırı hareket etmediğini her fırsatta beyan etti ama aslında yaptıkları ona aykırıydı. Bundan böyle tüm yargıç atamalarını kendisinin yapacağını ilan etti. Soylular kenara itilmişti. Dün şehir onların idaresindeydi. Bugünse tüm mevkilerden azledildiler. Konrad onları suça karışmakla itham edip bir toplantı düzenledi ve katılmayı reddeden 25 kişiyi suçlu ilan etti. Bunlara Kuno'nun kardeşleri de dahildi. Şehirden kaçmak zorundaydılar, yoksa halk onları paramparça edecekti. Ardından Konrad yeni yargıçlar atadı. Aralarında bir iki soylu olsa da çoğu Bodo Schuif gibi esnaf ya da lonca başıydı.
Bizi ele veren bir acama.
Evet, ne yazık ki.
Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Goddard tekrar tartışmaya katıldı. Sesi öfkeden titriyordu. Konrad'ın yaptığı şey doğruydu. Soylular loncalara domuz ahırı muamelesi yapıyorlardı. Vergiden kanımızı kuruttular. Belediye başkanları ise birbirinden beterdi. Yargıçlar dürüst halkın parasını har vurup harman savurdu ve kanunları da işlerine geldiği gibi değiştirdiler. Vurgunculuk, rüşvet, yetkiyi kötüye kullanma, işte soyluların başarılı olduğu alanlar. Yetmezmiş gibi bir de çoluk çocuğu yargıç yapmaya başladılar, seni serseri Daniel'in gibi. Konrad onlara adaleti uyguladı ve çok da iyi yaptı. Siz ne kadar ona katil ve yalancı deseniz de ben başpiskopostan yanayım.
O bir katil ve yalancı.
Ne olmuş? Goddard ayağı fırladı, yüzü kıpkırmızı olmuştu. Senin soyluların ne peki? Yüzüme bak. Ne zaman yaptığım bir işten soylulara pay ödemeden hakkımı alabildim?
Baba, dedi Rihmolis, onu sakinleştirmeye çalışıyordu.
Hayır, konuşma sırası bende. Kanımızı emdiler ve belalarını buldular. Köln'ün loncalar tarafından idare edilmesinin zamanı geldi. Günün birinde at üstünde gezinen o süslü elbiseli haydutların hepsinden kurtulacağız. Hepsini süreceğiz. Konrad hepsini sürecek ve böylece loncalar hak ettiklerine kavuşabilecekler.
Hak ettikleri kıçlarına yiyecekleri bir tekmedir, dedi Jasper. Çünkü kendilerini sattılar.
Kendilerini satmadılar.
Öyle mi diyorsun? Hem de nasıl Goddard? İlk kez haklı konuşuyorsun. Evet, yargıçlar yolsuzluk yapıyorlardı. Evet, halkı sömürdüler. Evet, evet, evet. Birinin onlara gününü göstermesi gerekiyordu. Ama loncaların Konrad'ın kuklası haline geldiğini göremiyor musun? Kendisi gücünü arttırmak için kimin ona yardımcı olduğuna itibar etmez. Geçen sene hala soylularla uzlaşmaya çalışıyordu. Hepsini yerlerinden etmiş olmasına rağmen onlara sürgünlerin geri dönmesine izin vereceğine dair söz verdi. Bir de şehrin imtiyazlarını satsalar neler olacak sadece Tanrı bilir. Ancak soyluların yanaşmadığını gördüğü zaman dokumacılar ve diğer loncalarla onlara karşı birlik oldu. Aç gözlerini. Konrad loncaların koruyucu meleği değil, soylulara yaptığı gibi sizi de oyuna getirecek.
Adalet dağıtacak, dedi Goddard ve yüzünü Jasper'dan çevirdi.
Ya sabır, diye omurdandı Jasper. Şurada öldürülmemize ramak kalmış ama ben gitmiş bu ihtiyar Ayyaş'la siyaset tartışıyorum.
Ayyaş sensin.
Evet, ama hiç değilse kendi şaraplarım sayesinde.
Al şaraplarını başına çal, diye gürledi Goddard. Bende de yeterince var.
Öyle mi? Hiç dikkatimi çekmedi.
Goddard derin bir nefes aldı, bir süre düşündü ve sonunda yavaşça aslında, dedi. Jasper kaşlarını çattı. Yine içelim demeyeceksin herhalde. Tamam, içmeye ne dersin?
İyi, öyle olsun.
Hayır, dedi Jakob.
Jasper hayretle baktı. Nedenmiş o?
Çünkü hikayeyi bitirmedin de ondan.
Az kaldı.
Anlattıkların soyluların planları hakkında bir ipucu vermiyor ve ben hala korkuyorum. Jasper gözlerini kırptı ama bir süre bir şey demedi.
Ben de öyle.
Ateşin yanındaki kanepenin üzerinde yatan Kuno'ya baktı. Göğsü hafifçe inip kalkıyordu.
Rihmodis, dedi usulca. Sen Urquhart'ın gözlerine baktın. Sence gelecek mi?
Rihmodis başını salladı.
Tamam öyleyse her yeri kilitleyip örttün değil mi Goddard?
Gördüğüm bu ellerle.
Güzel, o zaman sabaha kadar güvende sayılırız. Gün doğunca da ortalık insanlarla kaynayacak.
Durdu.
Gelelim hikayenin sonuna. Bu yılın başında şehirde ortalık birbirine girdi. Beyaz Rahibeler Kilisesi'nde bir kasap bir soyluyla Bruna Hardefus dalga geçti. Çünkü Konrad onu yargıç görevinden almıştı. Tartışma başladı. Bruno hançerini çıkarıp kasabı öldürdü. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Kasaplar loncası intikam çağrısı yaptı. Hardefust'un evinin önünde toplanan kalabalık evi ateşe verdi. Ayaklanma, yağma, gerisini sen tahmin et. Hardefust da soylu dostlarını topladı ve gelip esnafa saldırdılar. Çok sayıda kişi yaralandı, birkaç kişi de hayatını kaybetti. Yargıçlar duruma müdahale etmeden soyluların daha fazla cinayet işlemesini beklediler. Muhtemelen onları suçladıkları zaman suç listesinin daha kabarık olmasını istiyorlardı. Ancak akşam harekete geçtiler ve Konrad'a ne yapmaları gerektiğini sordular. Konrad kurnazlık yapıp bu meseleye karışmadı. Jasper güldü. Beklediği an gelmişti. İki tarafa da para cezası verdi. Ama ek olarak soyluların tüm şehrin gözü önünde yalın ayak gelip diz çökerek kendisinden af dilemesi gerektiğini söyledi. Hah, ne büyük bir hakaret. Çoğu istemeyerek de olsa itaat etti ve orada toplanmış olan 20.000 kişinin maskarası oldular. Bazıları şehirden kaçtı. Üçü aynı gün yakalandı, sürüklenerek geri getirildiler ve başları vuruldu.
Hatırladım, dedi Goddard. Ne güzel bir gündü.
Sona geldik tilki yavrusu, diye devam etti Jasper kımıldamadan. Mayıs ayında sen geri dönmeden kısa süre önce soylular yeni yargıçları suçlayarak görevden alınmalarını istediler. Konrad kurnazca davrandı, adalet sözü verdi, bir toplantı düzenledi ve mutabakat sağlamaya çalıştı. Fakat soylular açık bir hüküm verilmesi konusunda ısrar ettiler. Bu zaman zarfında tepeden tırnağa silahlanan loncalar da toplanmaya başlamıştı. Soylular hemen karşılık verdi. Sancaklar uçuştu. Başpiskoposun sarayına yürüdüler. Çünkü Konrad'ın muhtemelen de haklı olarak esnafı kendilerine karşı kışkırttığından şüpheleniyorlardı. İki barikat kurdular. Biri Rent sokağında ve diğeri de Santa Columba'nın dışında. Konrad da kendi muhafızlarını çağırdı. Neredeyse ortalık savaş alanına dönüşecekti. Tanrı'ya şükür beklenen olmadı. Konrad Ren sokağı barikatına elçiler göndererek sarayda şartları müzakere etmek için silahsız bir görüşme talep ederken bir yandan da Santa Columba barikatındakilerin şartları çoktan kabul ettiklerini iddia etti. Aynı şeyi Santa Columba'dakilere de söylemişti.
Pek dürüstçe sayılmaz.
Ama işe yaradı. Konrad soylulara serbest geçiş izni için söz verdi. İyi niyetine inanan soylular silahsız olarak geldiler ve Konrad'ın adamlarınca yakalandılar. 24'ü tutuklanıp hapsedildi. Diğerleri de şehirden kaçtı. Konrad onları bir toplantıya daha davet etti. Ama tabii ki aynı aptallığı ikinci kez yapacak değildiler. Zaten gelmelerini de istemiyordu. Bunu bahane ederek onları suçlu ilan etti. Ayrıca tüm yaptıklarını Papa'nın da rızasını alarak yapmıştı. İşte şu an için durum bundan ibaret. Jakob öğrendiklerini sindirmeye çalışıyordu. Aklına bir fikir geldi. Soylular Konrad'ın kendilerini affetmesini bekliyorlar mı? Jasper başını iki yana salladı. Zannetmem. Birkaç hafta önce Godesberg şatosundaki tutsakların kendilerini serbest bırakması için huzuruna çıkıp ona yalvardıklarını duydum. Cevabı mahkumların şartlarını daha da ağırlaştırmak oldu. Bana sorarsan hemen her gün soylular Konrad'a başvurup ondan sürgünleri ve mahkumları affetmesini talep ediyorlardır. Ama Godesberg'de yaşananlar umutlarını kırmış olmalı.
Belki de değil. Tüm bunlar bu yüzden oluyor belki de, dedi Jakob heyecanla.
Jasper başını kaldırdı ve dikkatle ona baktı. İttifak mı?
Evet, Kuno ittifakı kurmak için ne zaman bir araya geldiklerini söylemedi. Godesberg'dekilerin talebinin reddedilmesinden sonra olmalı.
Bak sen, hiçbir şey bilmeyen tilki yavrumuzdan neler dökülüyor.
Jakob omuz silkti. Tarih anlatmaya o kadar daldın ki soruyu cevaplamayı unuttun. Şimdi fark ettim.
Ne demek istiyorsun?
Jakob ukala sırıtışını gizleyemedi. Sonuca Jasper'dan önce ulaşmayı başardığından keyfi yerine gelmişti ve bu avantajı sonuna kadar kullanmaya kararlıydı.
Her şey çok açık, öyle değil mi, diye sordu. Jasper başını bir tarafa yatırdı. Sanırım çok açık olması gerek.
Ren'in suları gibi berrak, soylular.
Ön kapıdan zayıf ama şüpheye yer vermeyecek bir sürtünme sesi geldi. Şşt dedi Yaspar. Dinlediler. Tek duyabildikleri uğuldayan rüzgarı ve binaya çarpan yağmurun sesiydi. Fırtınadan olmalı dedi Rihmodis. Sesi titriyordu. Hayır diye fısıldadı Yaspar. Rüzgardan değil, dışarıda birisi var. Yakup gözlerini kapattı ve dışarıdaki duruma konsantre olmaya çalıştı. Yıllar içerisinde her türlü detaya ve en küçük gürültüye bile dikkat etmeyi öğrenmişti. Tekrar duydu, sürtünme, hışırtı. Sonra birden evin dışında bir şey sürtünerek geçti. Sakin ve dikkatli adımlar. Duvardan gelen sürtünme sesleri devam etti, bu sefer daha yüksek. Goddard elini ağzının üzerine koydu ve bir bir diğerlerine baktı. Oh tanrım dedi yutkunarak. Jakob'un yüreği ağzına gelmişti. Birkaç gün önce küçük kiliseye saklanıp pencereden dışarıda kendisini arayan silüvete bakıp kokusunu aldığından şüphelenerek üzerine kutsal su döktüğü zaman da bu şekilde korkmuştu. Silüvet zihninde tekrar canlandı. Maria, Tilman, Rolov ve... Kendisini sakinleştirmeye çalıştı. Diğerleri de korku dolu gözlerle ne yapacaklarını söylemesini bekler gibi ona bakıyorlardı. Evet dedi. Urquhart dışarıda. Johan. Sesleri rüzgarın uğultusuna karışıp giden gece bekçileri saatin 11 olduğunu duyuralı çok zaman olmuştu. Ama Johan hala çalışma odasında oturmuş mumun yanıp erimesini izliyordu. Grup en başta tüm geceyi bir arada geçirmeye karar vermişti ama şu an tek başınaydı. Daniel odasına çekilmiş, Theoderich ve Heinrich evlerine gitmişti ve Matthias da henüz dönmemişti. Şu anda Johan'a menfaatlerinin ortak olduğunu söyleyen her türlü fikir saçma geliyordu. Bu doğru diye mırıldandı. Acaba öyle miydi? Sanki kelimeler onunla dalga geçiyordu. İnsanları öldürmenin nesi doğru olabilirdi ki? Eğer amaçları uğruna birilerini feda etmeleri gerekiyorsa bu amaç ne kadar doğru olabilirdi? Tekrar aklını başına toplayıp doğru düşünebilmeye çalıştı. Bitkin ve şaşkındı. Gerçekten ne başarmayı hedeflediğini bilemiyordu. Oysa bir zamanlar her şeyden o kadar emindi ki, her biri yemin etmişti çünkü hepsi de davalarında haklı olduklarına inanıyorlardı. Dava... Günlerden biridir davadan başka bir şey konuşmadıklarını fark etti. Asla asıl maksadından bahsetmiyorlardı. Bazı kelimelerden kendilerine yakıştıramadıkları için bilhassa uzak duruyorlardı. Gözlerini kapatıp kimsenin onları göremeyeceğini farz eden yaramaz çocuklar gibiydiler. Dava, ortak bir amaç vardı. Şahsi menfaatlerini ön plana çıkarmadan hepsinin kabul ettiği açık ve tartışılmaz bir amaç. Johan kendini tutamayıp güldü, sonra da eliyle ağzını kapadı. Matthias hayatı boyunca menfaatine olmayan bir işe kalkışmış mıydı? Ya da Daniel, Heinrich veya Kuno? Ama hayır, Kuno hepsine ihanet etmek üzereydi. Tabii şimdiye kadar yapmadıysa. Theoderich? Belki ama... Johan yerinden fırladı ve telaş içerisinde aşağı yukarı yürümeye başladı. Asıl hedeflerini çoktan unutmuşlardı. Bir daha asla huzur içinde uyuyamayacaktı. Bir şekilde yaptıkları şeyi meşru göstermenin bir yolu olmalıydı. Yaptıklarını kendileri için değil de daha yüce bir amaç uğruna yapıyorlardı. Ellerini masaya dayadı ve kendi içerisine baktı. Görebildiği tek şey karanlıktı. 35. ayrımın sonu. Sayfa 376.